Ayrım 36.
Bu subaylar General Harrington adına şunları bildirdiler. Ben bir torpidoyla İnebolu'dan İstanbul'a Harrington'ın Boğaziçi'ndeki yalısına gideyim. Orada General Barış esasları üzerinde anlaşayım. Ayrıca İngiltere'nin bağımsızlığımızı tam olarak kabul ettiğini, Yunanlıların topraklarımızdan çıkarılacaklarını ve daha başka konular üzerinde de tartışmanın mümkün olduğunu söylemişler. Bu subaylara verilen cevapta benim İstanbul'a gitmeyeceğim ve General Harrington'ın İnebolu'ya gelip o sırada orada bulunan Refit Paşa ile görüşmesinin uygun olacağı bildirilmiştir. 18 Haziran 1921 tarihli bir telgraf İstanbul'da Hamit Bey'den geldi. Bu telgrafta bildirilenler aşağı yukarı şöyleydi. Burada resmi görevi olan bir İngiliz, İngiltere'nin İstanbul'daki en büyük makamı adına bugün bana başvurarak hemen bir barış antlaşması için görüşmeye hazır bulunduklarını, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ile derhal ilişki kurmak istediklerini ve acele cevap beklediklerini size bildirmek üzere aracı olmamı rica etti. Hamit Bey'e verilen cevapta görüşmelere hazır olduğumuz bildirilmişti. 5 Temmuz 1921'de Zonguldak'a gelen bir İngiliz torpidosu General Harrington'dan bana bir mektup getirmişti. Tercümesi Ankara'ya telgrafla bildirilen bu mektup şuydu. Komutan Henry vasıtasıyla aldığım habere göre siz bana bir askerin bir askerle görüşmesi tarzında bazı düşünceler bildirmek isteğinde bulunuyorsunuz. Böyle olduğu takdirde sizce uygun görülecek bir günde İnebolu'da veya İzmit'te sizinle buluşmak üzere ajak zırhlısıyla gelmeme Britanya hükümetince izin verilmiştir. Arzu buyurulduğu takdirde durum üzerinde son derece açık ve serbest olarak görüşmelere hazırım. Düşüncelerinizi dinlemek ve bunları İngiliz hükümetine bildirmekle görevliyim. İngiliz hükümeti adına ne görüşmeler yapmak ne de konuşmak için hiçbir resmi yetkim yoktur. Görüşmenin İngiliz zırhlısında yapılması gerekir. Zırhlıda yüksek şahsınız kendilerine layık bir biçimde kabul edilecektir. Karaya dönüşlerine kadar tam bir hürriyet içinde bulunacaklardır. Böyle bir buluşma kabul edildiği takdirde size uygun düşen tarih ve saatlerin bildirilmesini rica ederim. Bu mektupta yazılanlara göre General Harrington ile temasa geçmek ve görüşmek isteyenin ben olduğum anlaşılıyor. Halbuki gerçek böyle değildir. Onun için General Harrington'a şu cevabı verdim. Zonguldak'a göndermiş olduğunuz mektubun tercümesini bugün Ankara'ya bildirdiler. Aramızda yapılacak görüşmelerin bir yanlış anlama temeline dayandırılmaması için aşağıdaki noktalara dikkatinizi çekmeye mecburum. 13 Haziran tarihinde Binbaşı Henry ve arkadaşları İnebolu'ya gelerek zat alilerinin Binbaşı Henry aracılığıyla Refet Paşa'ya teklif edilmiş olan esaslar üzerinde benimle görüşmek istediğinizi bildirmişlerdir. Nitekim bu noktalar Binbaşı Henry tarafından size yazılan ve imzalı bir suretiyle bize bırakılmış olan mektupta bildirilmiştir. Aramızda doğrudan doğruya yapılan haberleşmenin başlangıcı bundan ibarettir. Milli isteklerimiz sizce bilinmektedir. Milli topraklarımızın düşmanlardan tamamıyla kurtarılması, milli sınırlarımız içinde siyasi, mali, iktisadi, askeri, adli ve kültürel alanlarda tam istiklal ilkesi kabul edildiği takdirde görüşmelere başlamaya hazır olduğumuzu bildiririm. Size Binbaşı Henry tarafından açıklanan sebepler dolayısıyla görüşmelerin sizin çok iyi karşılanacağınız İnebolu kasabasında ve karada yapılması bizce uygun görülmüştür. Bu noktalarda aramızda görüş birliği olup olmadığını belirtecek cevabınızı bekliyorum. Yüksek maksadınız sadece durum hakkında bilgi almak. Bunun için arkadaşlarımızdan birini görevlendirebiliriz. Bu mektuba bir karşılık gelmedi. Ancak Temmuz'un 7. günü İstanbul'da Hamit Bey'i gören İngiliz maslahat güzarı Monsieur Retigan, bir tüccar olarak Anadolu'ya gelen Binbaşı Henry'e, General Harrington'ın oradaki İngiliz esirlerinin yerlerini ve sağlık durumlarını öğrenmeye çalışmasını ve mümkünse milli orduların İstanbul'a doğru ilerlemeye devam edip etmeyeceklerini Mustafa Kemal Paşa'dan sormasını istediğini, Binbaşı Henry'nin bundan başka teşebbüslere girişmek için bir yetkisinin bulunmadığını bildirmiş. Efendiler, 1922 yılının Ağustos'una kadar da Batı devletleriyle olumlu anlamda ciddi ilişkiler kurulamadı. Memleketimizde bulunan düşmanları silah gücüyle çıkarmadıkça, gösterebileceğimiz milli varlık ve kudretimizi fiilen ispat etmedikçe, diplomasi alanında ümide kapılmanın doğru olmadığı yolundaki inancımız kesin ve sürekliydi. En doğru görüşün bu olduğunu, bu olacağını tabi olarak kabul etmek gerekir. Gerçekten de bugünün hayat şartları içinde bir tek fert için olduğu gibi bir millet içinde kudret ve kabiliyetini fiili eserlerle gösterip ispatlamadıkça kendisine değer verilmesini ve saygı gösterilmesini beklemek boşunadır. Kudret ve kabiliyetten yoksun olanlara değer verilmez. İnsanlık, adalet ve mertliğin gereklerinin yerine getirilmesini bütün bu vasıflara sahip olduğunu gösterenler isteyebilir. Dünya önünde vereceğimiz imtihanı hazırlanırken. Efendiler, dünya imtihan meydanıdır. Türk milleti bunca yüzyıllardan sonra yine bir imtihan, hem bu defa en çetin bir imtihan karşısında bulunduruluyordu. İmtihanda başarı sağlamadan bize karşı lütufkarca davranılmasını beklemek doğru olabilir miydi? Biz büyük bir ciddiyetle dünya önünde vereceğimiz imtihana hazırlanırken, bir yandan da yabancı gözlemcilerin durumlarını ve bizim için neler duyup düşündüklerini gözden uzak tutmamayı her zaman yararlı buluyorduk. Bu maksatladır ki bildiğiniz gibi önce Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey'i, daha sonra Dışişleri Bakanı olan Fethi Bey'i Avrupa'ya göndermiştik. İstanbul üzerinden Avrupa'ya gidecek olan Yusuf Kemal Bey'e İstanbul'la ilgili bazı özel görevler verilmişti. Yusuf Kemal Bey, İzzet Paşa ve arkadaşlarıyla ve eğer gerçek bir istek ve dilek olursa Vahdettin'le görüşecekti. Vahdettin'in Büyük Millet Meclisi'nin tanıması, İzzet Paşa ve arkadaşlarının bizim çizdiğimiz hedefe doğru yürümeleri gereğini teklif edecekti. Yusuf Kemal Bey, İstanbul'da aldığı talimat çerçevesinde hareket etti. Fakat ne yazık ki İzzet Paşa ve arkadaşları kendisini oyalayıp aldatarak padişaha bir müracaatçıymış gibi götürdüler. İzzet Paşa ve arkadaşları bununla da yetinmeyerek Yusuf Kemal Bey'in Avrupa'daki teşebbüslerini karıştırmak ve güçleştirmek için İzzet Paşa'yı Yunan işgali altında bulunan yerlerden geçirerek Yusuf Kemal Bey'den önce Paris'e ve Londra'ya gönderdiler. İzzet Paşa bu yolculuğunu son dakikaya kadar gizlemiştir. Yusuf Kemal Bey'in Paris ve Londra'da yaptığı görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Yalnız şu anlaşıldı ki, İtilaf devletlerinin dışişleri bakanları yakın bir zamanda toplanacaklar ve bize barış tekliflerinde bulunacaklarmış. Anadolu'nun boşaltılması ilki olarak kabul edilmişse de, konferans görüşmeleri sırasında savaş başlarsa, barış teşebbüsleri sonuçsuz kalacağı için Yunanlılarla bir ateşkes anlaşması yapmamız gerekirmiş. Bu hususu Yusuf Kemal Bey'e söyleyen Lord Cuzron'a Yusuf Kemal Bey konferansın önce Anadolu'nun boşaltılmasına karar verip bize ve Yunanlılara bildirilmemesinin ateşkes anlaşmasından daha etkili olacağını söylemiş. Lord Cuzron ateşkes üzerinde direnmiş ve bunun hükümetimize bildirilerek alınacak cevabın kendisine verilmesini istemiş. 22 Mart 1922 tarihli ateşkes antlaşması teklifi. Yusuf Kemal Bey daha Türkiye'ye dönmeden İtilaf Devletleri Dışişleri Bakanları Konferansı 22 Mart 1922 tarihinde Türkiye ve Yunan hükümetlerine ateşkes antlaşması teklifinde bulundu. Bu sırada ben cephede bulunuyordum. Ateşkes antlaşması teklifi bana Dışişleri Bakanı Vekili Celal Bey tarafından bildirildi. Bu teklifin ana çizgileri şunlardı. Her iki tarafın birlikleri arasında 10 kilometrelik asker bulunmayan bir bölge meydana getirilecek. Birlikler insan ve cephane bakımından takviye edilmeyecek. Birliklerin durumunda değişiklik yapılmayacak. Bir yerden bir yere malzeme de götürülmeyecek. Ordumuzu ve askeri durumumuzu İtilaf devletlerinin askeri komisyonları kontrol edip denetleyebilecekler. Bu komisyonların hakemliğini samimiyetle kabul edeceğiz. Çarpışmalar 3 ay süreyle durdurulacak ve bu durum barış için yapılacak ön görüşmeler taraflarca kabul edilinceye kadar 3'er aylık sürelerle kendiliğinden yenilenecektir. Taraflardan biri yeniden savaşa başlamak isterse ateşkes süresinin bitiminden hiç olmazsa 15 gün önce karşı tarafa ve İtilaf devletleri temsilcilerine durumu bildirecek. Efendiler, Yunanlılar bu teklifi hemen kabul ettiler. Yunan ordusu Sakarya'da maddi ve manevi bakımından yenilmişti. Bu ordunun yeniden geniş çaplı bir taarruza geçerek bir daha talihini denemeye kalkışması güçtü. Bu gerçeği anlamak elbette herkesçe mümkün olmuştu. Yunan ordusunu yeniden kesin sonuç verecek bir harekata yöneltmek imkanı olmayınca, bizim de bir yıla yakın bir zamandan beri hazırlığıyla uğraştığımız ordumuzu uyuşukluğa düşürmek, milli hükümet ümitler vererek bekleyiş içinde bırakmak ve böylece geçecek zaman içinde milli hükümeti ve orduyu gevşetmek doğrusu önemli bir tedbirdi. Bu bakımdan, İtilaf devletlerinin Anadolu'yu boşaltma ve yakın doğu sorununu çözme maksadına dayandığını ifade ettikleri bu ateşkes şartlarını ciddiyetle inceledik. Önce Ankara'da bulunan Bakanlar Kurulu ile makine başında telgraf görüşmesi yaptık. İstanbul'daki memurumuz vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığı'ndan İtilaf devletleri temsilcilerine verilmesine uygun bulduğumuz ilk karşılık şuydu. Ateşkes antlaşması teklifinin yapıldığı notayı 23-24 Mart 1922 tarihli telgrafınızı ek olarak bugün 24 Mart 1922 günü saatte aldım. Bu nota metni ordunun durumu ile ilgili olduğundan, Bakanlar Kurulu'nda ve gerektiğinde mecliste görüşülmeden önce düşüncesini bildirmesi için cephede bulunan başkomutana yazdım. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin vereceği cevabı, temsilcilerin istekleri üzere mümkün olan en kısa zamanda bildireceğimi kendilerine duyurunuz efendim. 24 Mart 1922 tarihinde Bakanlar Kurulu Başkanlığı'na şu düşüncemi bildirdim. Esas itibariyle İtilaf Devletleri Dışişleri Bakanlarının ortaklaşa yaptıkları ateşkes teklifini kabul etmemek veya herhangi bir şekilde bu teklife yanaşılmıyor ve güven gösterilmiyor hissini verecek gibi davranmak doğru değildir. Aksine ateşkes teklifini iyi karşılamak gerekir. Bundan dolayı vereceğimiz karşılık olumsuz değil, olumlu olacaktır. İtilaf devletlerinde iyi niyet yoksa olumsuz davranış onlardan gelmelidir. Yalnız biz onların ileri sürdüğü şartları kabul edemeyeceğimizden karşı şartlar ileri süreceğiz. Ertesi gün ajans ve telgraflarda notadan söz ederek şu haberleri yayınlıyorlardı. yakın doğuda barışı yeniden kurmak ve yeniden can ve mal kaybına yol açmadan Küçük Asya'yı boşaltmak gayesini güttüğü sanılan bu teklifin, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince olumlu karşılandığı ve itilaf devletlerinin iyi niyet ve tarafsızlığına güvenerek hükümetçe olumlu karşılık verilmesinin kuvvetle ümit edildiği hükümet çevrelerince ifade edilmektedir. Bu teklifin akla yatkın, uygulamayı elverişli şartları için almasını ve barışın bir an önce yapılmasını sağlayacak şekilde kısa süreli olmasını dileriz. Bakanlar Kurulu'nun verilecek cevabın Avrupa'da bulunan Dışişleri Bakanımızın dönüşüne bırakılması yolundaki düşüncesine karşı da beklemenin gerekli olmadığını bildirerek verilecek cevapla ilgili genel kararımı şöyle özetledim. Ateşkes antlaşması teklifini prensip olarak kabul ediyoruz. Ancak ordunun eksiklerinin ve hazırlıklarının tamamlanmasından bir an geri kalınmayacaktır. Ordumuzun içine yabancı denetleme heyetleri sokmayacağız. Bu teklifi Anadolu'nun boşaltılması için kabul etmekle birlikte uygulanabilir ve gerçekleştirilebilir şartlar ileri süreceğiz. Ateşkes antlaşması ile birlikte boşaltma işinin başlaması en önemli şartımız olacaktır. Mart'ın 24. günü makine başında ben notaya verilecek karşılığı Bakanlar Kurulu'na bildirdim. Bakanlar Kurulu da Ankara'da hazırladıkları bir cevap suretini bana bildirmişti. İki cevap metinleri arasında bazı ayrılıklar görüldü. Nihayet 24-25 Mart gecesi Bakanlar Kurulu ile Sivrihisar'da birleşerek verilecek karşılığın son şeklini görüşüp tespit etmeye karar verdik. Efendiler, İstanbul'daki özel memurumuzun Dışişleri Bakanlığı'na çektiği 25 Mart tarihli şifreli telgrafına göre bu memurumuz Tevfik Paşa ile görüşmüş. Tevfik Paşa, temsilcilerin İstanbul hükümetine de verdikleri aynı notayı Ankara'ya göndererek alınacak cevabın kendilerine bildirilmesini rica ettiklerini söylemiş. Memurumuz Tevfik Paşa'ya söz hakkının yalnız ateşkes antlaşması teklifi üzerinde mi yoksa bütün işlerde mi Ankara'ya ait olduğunu sormuş. Tevfik Paşa bu soruya cevap vermemiş. Memurumuz İzzet Paşa'dan ne gibi haberler aldığı sorusuna Tevfik Paşa şu karşılığı vermiş. İzzet Paşa yakında konferansın toplanacağını ve ne olursa olsun aşırılığa kaçınmamasını bildiriyor. Ateşkes antlaşması teklifine cevap vermeye hazırlanırken alınan barış teklifi. Efendiler, Sivrihisar'da ateşkes antlaşması teklifiyle ilgili notaya verilecek cevap kararlaştırıldıktan sonra Bakanlar Kurulu Ankara'ya döndü. Fakat bu cevabı vermeye vakit kalmadan Paris'te toplanan Dışişleri Bakanları Konferansı'nın 26 Mart 1922 tarihli ikinci bir notası alındı. Bu nota, itilaf devletlerinin barış esasları ile ilgili tekliflerini içine alıyordu. Bu tekliflerin ana çizgileri şunlardı. Gerek Türkiye'de gerek Yunanistan'da azınlıkların haklarının korunmasına ve bu maksatla konulacak kuralların uygulanmasına milletler cemiyetinin de katılması. Doğuda bir Ermeni yurdunun kurulması ve bu işe de milletler cemiyetinin katılması. Boğazların serbestliğini sağlamak üzere Gelibolu Yarımadası'nda ve Boğazların çevresinde askerden arınmış bir bölgenin oluşturulması. Trakya sınırının Tekirdağ'ı bize, Kırklareli, Babaeski ve Edirne'yi Yunanlılara bırakacak şekilde tespiti. Bize kalacak olan İzmir'in Rumlarına ve Yunanistan'da kalacak olan Edirne'nin Türklerine bu şehirlerin yönetimine adaletli bir şekilde katılabilmelerini sağlamak üzere uygun bir yöntemin kararlaştırılması. Barış yapılır yapılmaz İstanbul'un itilaf devletlerince boşaltılması. Sihir projesi ile 50 bin kişi olarak tespit edilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 85 bine çıkarılması ve Sihir projesinde olduğu gibi askerlerimizin ücretli asker olması. Sihir projesindeki mali komisyonun kaldırılması dışında itilaf devletlerinin iktisadi çıkarlarının gözetilmesi, dış borçların ve bize yükletilecek savaş tazminatının ödenmesinin sağlanması için Türk hakimiyetiyle bağdaşabilecek bir yöntemin tayini. Adli ve iktisadi kapitülasyonlarda değişiklik yapılmak üzere bir komisyonun kurulması. Efendiler, İtilaf Devletleri'nin ateşkes antlaşması teklifiyle ilk notaları iyice incelendikten ve ikinci ayrıntılı notalarının taşıdığı şartlarla görüşüldükten sonra bu devletlerin İstanbul hükümetiyle birlik olarak bizi yok etme maksadına dayanan çalışmalarla yeni bir safha açtıkları yargısına varmak pek tabiydi. Buna karşı durumun çok ciddi olduğunu düşünerek esaslı ve büyük bir savaşa hazırlanmak gerekiyordu. Önce bize teklif edilen şartların ne olduğunu millete ve dünya kamuoyuna açıklamak yerinde olurdu. Bu konudaki düşüncelerimi Bakanlar Kurulu'na bildirdim. Her iki notaya 5 Nisan 1922 tarihli ana noktalarını hatırlatayım. Ateşkes antlaşmasını ilk olarak kabul ettik. Fakat temel şart olarak ateşkes antlaşması ile birlikte Anadolu'nun boşaltılması işine hemen başlanmasını da zaruri bulduk. Ateşkes süresinin Anadolu'nun boşaltılma süresi olan 4 aydan ibaret olmasını teklif ettik. Boşaltma işi bittiği zaman barışla ilgili ön görüşmeler sonuçlanmamış olursa ateşkesin kendiliğinden 3 ay daha uzamasını kabul ettik. Boşaltma işinin nasıl yapılacağı konusundaki teklifimiz de şuydu. Ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girişinden başlayarak ilk 15 gün içinde Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar kesimi ve anlaşma süresi olan 4 ay içinde İzmir de dahil olmak üzere işgal altındaki bütün topraklarımız boşaltılacaktır. Ateşkes antlaşması ile ilgili tekliflerimiz İtilaf devletlerince kabul edildiği takdirde barış tekliflerini incelemek üzere 3 hafta içinde delegelerimizi kararlaştırılacak şehre göndermeye hazır olduğumuzu bildirdik. Bu notamıza 15 Nisan 1922'de cevap verdiler. Elbette olumsuzdu. Biz de 22 Nisan'da buna cevap verdik. Bu cevabımızın sonunda ateşkes konusunda anlaşmaya varılmasa bile barış görüşmelerini geciktirmenin uygun olmayacağını bildirdik. İzmit'te bir konferans toplanmasını teklif ettik. Bu yazışmalar da sonuçsuz kaldı. Beykoz'da veya Venedik'te bir konferansın toplanması birçok defa söz konusu oldu. Fakat son zaferimizin kazanıldığı ana kadar bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Başkomutanlık Kanunu'nun tarihçesi. Saygıdeğer efendiler, bizim başkomutanlığımızla ilgili 5 Ağustos 1921 tarihli kanunun ayrıca bir tarihçesi vardır. Arzu buyurursanız bu konuda yüksek kurulunuzu biraz aydınlatayım. Başkomutanlık Kanunu'nun süresi birinci defa 31 Ekim 1921'de, ikinci defa 4 Şubat 1922'de, üçüncü defa 6 Mayıs 1922'de uzatıldı. Her defasında muhaliflerin türlü türlü eleştiri ve hücumlarına uğradı. Özellikle üçüncü defa uzatılışı oldukça önemli bir olay haline geldi. 6 Mayıs 1922 gününden önceki günlerde zamanı geldiği için kanunun süresinin uzatılması mecliste söz konusu edilmiş, ben rahatsızlığım dolayısıyla mecliste bulunamamıştım. 5 Mayıs akşamı evime gelen hükümet üyeleri durumu şöyle anlattılar. Meclisteki muhalifler benim başkomutanlıkta kalmamı istemiyorlar. Birçok tartışmalı görüşmelerden sonra teklif oya konmuş fakat çoğunluk sağlanamamış. Yani başkomutanlık kanununun süresinin uzatılması kabul edilmemiş, bakanlar kurulu üyeleri ve özellikle askeri durumu yakından izleyen kimseler durumunda olan Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı pek çok üzülmüşler. Meclisin gösterdiği bu tutum karşısında kendilerinin de göreve devamlarında bir yarar olmayacağını ileri sürerek istifaya kalkıştılar. Memleketin yüksek çıkarları uğruna başkomutanlık görevine de devam kararı verdim. Meclisin oyunu belli ettiği dakikadan başlayarak ordu komutansız kalmıştı. Genelkurmay Başkanı ve Bakanlar Kurulu da istifa ettiği takdirde memleketin genel yönetiminde üzerinde durup düşünülmeye değer ağır bir bunalımın doğması kaçınılmazdı. Onun için gerek Genelkurmay Başkanı'na gerek Bakanlar Kurulu'na daha 24 saat sabretmelerini rica ettim. Memleketin ve milli gayenin yüksek çıkarları adına ben de başkomutanlık görevini yürütmeye devam kararını verdim ve bunu Bakanlar Kurulu'na da bildirdim. Ertesi günü yani 6 Mayıs 1922'de yapılan bir gizli oturumda meclise açıklama yapacağımı bildirdim. Açıklamadan önce başkomutanlık aleyhinde söz söylemiş olan kimselerin düşüncelerini meclis zabıtlarını getirterek birer birer incelemiş bulunuyordum. Efendiler, sizleri fazla yormamak için arz ettiğim gizli oturumdaki konuşmamı özetlemekle yetineceğim. Efendiler dedim, başkomutanlık ve başkomutanlık kanunu konusunda başlangıçta olduğu gibi bugün de kanunun gereksizliğinden veyahut değiştirilmesi gereğinden söz eden ve başkomutanlığın varlığından şikayetçi olan kimseler vardır. Bu şikayetçilerin hep aynı kimseler olduğu görülmektedir. Ben gereksiz bir mevkinin, bir makamın mutlaka devam ettirilmesi taraflısı değilim. Herhangi bir makama sınırsız yetkiler verilmesini sağlayacak kanunların da taraflısı değilim. Ancak başkomutanlık makamının ve bu makama yetki veren kanunun gerekli olup olmadığına karar verebilmek için genel durumun askeri durumun iyice gözden geçirilmesi ve incelenmesi gerekir. Bu noktayla ilgili düşüncelerimi arz etmeden önce başkomutanlığın ve kanunun gereksizliği üzerine söz söylemiş olan kimselerin bazı ifadelerini hep birlikte gözden geçirelim. Örnek olarak Salih Efendi, Erzurum milletvekili, benim meclisin hakkını zorla ele geçirdiğimi, zorla ele geçirmek istediğimi söyleyerek çok açık olan hakkımızı vermeyiz diye feryat etmiş. Efendiler, açık konuşacağım, beni bağışlayınız. Her birinizin olağanüstü yetkiyle seçilmesine ve olağanüstü yetkiye sahip bir meclisin kurulmasına ve bu meclisin memleketin kaderini ele alacak bir nitelik kazanmasına çalışan benim. Bunda başarı sağlamak için en yakın arkadaşlarımla görüş ayrılığına ve çatışmaya düştüm. Bütün hayatımı, varlığımı, bütün şeref ve haysiyetimi tehlikeye attım. Demek oluyor ki bu benim eserimdir. Ben eserimi alçaltmakla değil yükseltmekle görevliyim. Salih Efendi'den hiç olmazsa beni kendisi kadar olsun bu meclisin haklarıyla ilgili saymasını rica ederim. Fazla bir şey istemem. Bu sözlerden sonra meclisin hakkını zorla ele geçirmek sözünü reddeder ve olduğu gibi Salih Efendi'ye iade ederim. Böyle bir şey söz konusu değildir ve olamaz. Efendiler, başkomutanlık konusunun gizli oturumda görüşülmesinin uygun olacağı yolunda bir önerge verilmiş. Bu da türlü şekillerde yanlış yoruma uğramış. Konunun açık oturumda görüşülmesi istenmiş. Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Şükrü Bey, gizli oturumlarda gerçeğin milletten gizlenmek istendiğini söylemiş. Bir defa Türkiye Büyük Millet Meclisi yalnız yasama görevi olan bir meclis değildir. Yürütme yetkisine de sahip bulunuyor. Böyle olmasa bile memleketin, devletin her türlü işleriyle ilgili kararları vaktinden önce açıkça söz konusu etmek ve herkese duyurmak dünyanın neresinde görülmüştür. Özellikle söz konusu edilen durum, düşman karşısında bulunan bir ordunun başkomutanı ile ilgili olursa, bunu açık oturumda görüşerek lehte olduğu gibi aleyhte söylenen sözleri de düşmana işittirmekte memleketin bir çıkarı var mıdır? Başkomutanın ordu üzerindeki, özellikle düşman üzerindeki etki ve nüfusunun çok büyük olması gerekir. Hatta Hüseyin Avni Bey'in burada söz konusu ettiği rahatsızlığımın bile düşman tarafından işitilmesi sakıncalıdır. Buna ne gerek vardı? Görüyorsunuz ki konunun gizli oturumda görüşülmesinden maksat, Mehmet Şükrü Bey'in dediği gibi hiçbir vakit gerçekleri milletten gizlemek düşüncesine dayanmamaktadır. Keşke açık oturumda bir sakınca olmasaydı da Mehmet Şükrü Bey kürsüden istediklerini bağıra bağıra söyleseydi. Bence Mehmet Şükrü Bey'in sözlerindeki anlamı ve gizli maksadı millete açıklasam ve yorumlasaydım. Şükrü Efendi bilsin ki millet onun gibi düşünmüyor. Şükrü Efendi bilsin ki onun dediği gibi komedya oynamıyoruz. Biz buraya komedya oynatmak için toplanmadık. Efendiler, komedya oynayan ve oynatan Şükrü Efendi'nin kendisidir. Fakat emin olsun ki biz o komedyaya kapılmayacağız. Şükrü Efendi oynamak ve oynatmak istediği komedya sonunda yakalandığı kanun pençesinden ne kadar büyük bir alçalmayla kurtulduğunu unutacak kadar çok zaman geçmemiştir. Efendiler, Hüseyin Avni Bey başkomutanlık kanunu aleyhinde konuşurken bir takım sözler sarf etmiş. Yüksek meclise bu tutumla milleti rezil edeceksiniz demiş. Miskinler sözünü kullanmış. Görevler şahıslara bağlı değildir, şahıs yoktur, millet vardır gibi kurallar ortaya atmış. Gerçi asıl olan millettir, toplumdur. Onun da genel iradesi mecliste kendini gösterir. Bu her yerde böyledir. Fakat fertler de vardır. Meclis, memleket ve devlet işlerini fertlerle, şahıslarla yapmaktadır. Her devletin işlerini yürüten şahıs ve şahıslar meydandadır. Gerçeği anlamsız bir takım düşüncelerle inkarın yeri değildir. Efendiler, Hüseyin Avni Bey ikide bir de bir takım anlamsız sözlerle konuşmamı kesiyordu. Kendisine ağır uyarıda bulundum. Meclisin mahalle kahvesi olmadığını söyledim. Kendisinden milletin kâbesi olan kürsüye saygılı olmasını istedim. Efendiler, konuşanlardan biri de Selahattin Bey'dir. Selahattin Bey bize taarruz edip edemeyeceğimizi sormuşmuş. Biz de edeceğiz demişiz. Kendisi de edemeyeceksiniz demiş. Ve sonunda edememişiz. Kendi dediği çıkmış. Halbuki taarruzun ertelenme sebeplerini yeri geldikçe yeterince açıkladığımızı sanıyorum. Tekrar edeyim ki taarruz edeceğiz. Düşmanı vatanımızdan kovacak, uzaklaştıracağız. Bu kararımızdan dönmeyeceğiz. Kararsızlığı gerektiren hiçbir sebep düşünülemez. Bundan başka Selahattin Bey demiş ki, ordu güç bakımından en yüksek seviyeye gelmiştir. Evet, ordu mükemmeldir. Fakat istenilen seviyeye gelmemiştir. Kendisi gibi bir asker arkadaşın yüksek kurulumuzda böyle konuşabilmesi için ordunun iç yüzünü bilmesi gerekir. Halbuki Selahattin Bey bundan çok uzaktır. Orduyla yakından ilgilenenlerin sözü yalnız benim sözüm değil, bütün komutanların sözü kendisini yalanlamaktadır. Fakat hiç şüphe yok ki ordumuzu layık olduğu seviyeye getireceğiz. Selahattin Bey'in en önemli sözlerinden biri de bizim başlıca görevimiz siyaset yapmaktır şeklindeki düşüncesidir. Hayır efendiler, bizim önemli ve asıl olan görevimiz siyaset yapmak değildir. Bizim bütün memleketin ve bütün milletin bugün için tek görevi topraklarımızda bulunan düşmanı süngülerimizle kovmaktır. Bunu yapamadıkça siyaset anlamsız bir sözden ibaret kalır. Bununla birlikte bir dakika için Selahattin Bey'in sözlerini kabul edelim. Buna ben engel miyim? Başkomutan engel midir? Bu sözün başkomutanlık kanunuyla ne ilgisi vardır? Anlaşılıyor ki bir engelleme ve bir zıtlaşma düşünülmektedir. Ben milli hedefe ulaşılabilmesi için tek çıkar yolun savaş ve savaşta başarı olduğunu söylüyorum. Bütün gücümüzü, bütün kaynaklarımızı ve bütün varlığımızı orduya vereceğiz. Kudretimizi dünyaya tanıtacağız ve ancak ondan sonra milleti insan gibi yaşatmak mümkün olacaktır diyorum.